Ayrım 2.
Gebeliğinden beri kendisinin böyle küçük bir dikkatlere nail edilmesinden Peker zevk alıyor ve daha gebeliği belirli bir yük alacak derecede ilerlememiş olmakla birlikte yürüyüşünde, gezinişinde, yardıma gereksinme görünen bir dermansızlık tutumunu kendine süslediniyordu. İki kız kardeş rıhtımda annelerini bekleyerek durdular. O tam tersine kimsenin yardımına gereksinme göstermek istemezdi. Kendisinden beklenmeyecek bir hafiflikle sandalda ayağa kalktı, rıhtıma atladı. O zaman büyük kadın giyiniş biçimlerinin az ve sınır zarifliğiyle meydana çıktılar. Giyinmek. Eğlenmekten sonra Melih Bey takımının özelliği giyinmekle bütün zevk sahiplerine her vakit taklit olunan ama hiçbir zaman bütünüyle taklidine anlaşılamaz bir sebeple başarı elde edilemeyen zariflikleriydi. Eğlenmekte bu aile bireylerinin, hele bugün en çok tanınan Firdevs Hanım'la kızlarının ne dereceye kadar ilerlediklerini herkes tamamıyla belirleyemezdi. Onları İstanbul'un zevk hayatında üstünlük derecesine çıkaran özel bir ün vardı ki sebepleri pek araştırılmaksızın herkese kabul olunmuştu. Bütün Göksu, Kağıthane, Kalender, Bentler gidip gelenleri onları tanırlar. Boğaziçi'nin mehtap alemlerinde en çok onların sandalı izlenir, en çok onların yalısının önünde duraklanılarak pencerelerin saklı şeyler açığa vurması beklenirdi. Bir piyano sesine, perdelerin arkasından fark edilen bir iki ince güzel bir gölgeye dikkat alınır, Büyükdere çayırında onların arabası halkın bakışları arkasına takıp sürükler, onlar nerede görülseler hemen fark edilirdi. Melih Bey takımı fısıltısı gezinti yerinin havasında uçar, herkeste bir gözetleme hareketi uyanır ve sanki bu fısıltının titreşimlerinden bir sırlarla dolu anlam serpilir. Bu nedir? Hiç kimse açık seçik ayrıntılarla bunu ortaya çıkaracak ipuçlarına sahip değildir. Bir takım söylentiler vardır ki başkalarının aleyhine hizmet edecek şeylere halkın kolaylıkla güvenmesi sonucuyla inceleme zahmetine girişilmeksizin kolaylıkla sürümü artar. Üstelik olup olmayacağı incelenirse olamayacağının anlaşılacağı ve o halde bunlara inanmak zevkinden yoksun kalmak gerekeceği için bu söylentilerin yayıldıkları haliyle kabul edilmesi zaten kararlaştırılmıştır. Onlar bu söylentilere ne kadar önem vermezlerse söylentiler o kadar güç kazanmış bulunurdu. Bütün gezişleri, bakışları birer anlama yükletilirdi. Ancak onlar da bu söylentilerden pek de memnun olmuyor değil gibiydiler. Üstelik Firdevs Hanım'ın bir omuz silkintisiyle, "Oh, halka bakarsanız hiçbir şey yapmamak gerekir. Bence insan halk için değil, kendisi için yaşamalıdır." deyişi vardı ki bütün ailenin felsefesini özetlerdi. Ama ne denilirse denilsin, işte onlar yarım yüzyıldan beri bütün gezinti yerlerinin zariflik ruhuydular. Bu aile bireylerine miras olarak geçmiş bir özel durumdu ki, onları her zaman İstanbul'un en iyi giyinen kadınları yüksekliğinde tutmuştu. Yaşamaları biçiminin normal gerekleriyle yavaş yavaş bütün aile bireylerinde başvurulan ve kurulu olan bir zariflik gereksinimiyle giyinme sanatının ruhundaki sırları çözmüşler, o bir iki özel kurala boyun eğmeyerek yalnız zevkin zor beğenme ölçüsüyle dengelenebilen giyinmek sanatında bir yaratma harikası bulmuşlardı. En gizli giyecek şeylerden yüzlerinin peçesine, eldivenlerinin rengine, mendillerinin işlemesine varıncaya kadar öyle bir güzel ve benzersiz zevk egemen olurdu ki, sadelikleriyle birlikte en özenilmiş, en üzerinde durulmuş süsleri bayağılığa indirilirdi. Onlar görülünce bu güzelliğin farkına varılmaması mümkün olmazdı. Yalnız bu sonucun nasıl meydana geldiği sebepleri dikkatten kaçardı. İşte Pigmalion'dan alınmış siyah işlemelerle açık kül rengi eldivenler, işte Aulion'dan çıkma keçi derisi potinler, işte siyah satinde Lyon'dan herkesinkine benzer çarşaflar. Ama herkesinkine benzeyen bu ufak tefek şeylerde zarifliklerinin ruhundan uçan bir güzellik havası, bu anlamsız şeyler öyle bir seçkinlik kucağı içinde sarardı ki, bunları adilikten çıkarır ve başka bir dünyanın eşsiz benzersiz matahı haline getirirdi. Onlarda taklit edilmeyen şey giydikleri değil, giyinişleriydi. Peçelerine bir ilitişleri vardı ki, onu herkesin peçesinden başka bir şey yapardı. Örneğin onlardan biri bir gün eldivenlerinden birini iliklemeyi unutmuş olurdu. Eldivenin tersine devrilen kapağın arasından türlü türlü ince gümüş tellerle ya da altın zincirler arasında sırayla ince ve mini mini yakut parçaları sıralanmış, zarif bileziklerle dolu beyaz bir bilek öyle tatlı bir adam sendicilikle açık kalırdı ki bir saniye görülebilen bu bilek artık unutulamazdı. Çarşaflarının kıvrımları, omuzları, kalçalarını sıkarak dökülüşü onları görenlere, tanıyanlara hemen kim olduklarını açıklardı. Gördüklerinden yeni şeyler çıkarırlar, ötede beride rastlanılmış örnekleri birbirine karıştırarak, birinden alınmış bir şeyi ötekine ekleyerek bir başka şey ortaya çıkarırlar ve bu başkalığı ile hepsine üstünlük ederlerdi. Onlar iki kızla anne saatlerce görüşmeler, didişmeler yaparlar. Sonunda yeni bir araç icat etmiş bir mucit utkusuyla bu oturumlara yeni bir buluşun sevinçleriyle son verirlerdi. Kimi zaman durup dururken onları bir görmek gereksinimi alırdı. Esinlenme kaynaklarına çöllerin esininden taze bir istek bekleyen bir ressam gereksinmesiyle Beyoğlu'na inerek yeni gelmiş kumaşları, tünelden Taksim'e kadar giyilen yeni giysileri görmeye çıkarlardı. O zaman alınacak ufak bir şey sebep oluşturarak mağazalara girilir, saatlerce yığın yığın kumaşların karşısında görüşmeler yapılırdı. Beğenilmeyen kumaşları ellerinin tersiyle iterek ya da gözlerinin bir ucuyla geri çevirerek hiçbir suretle aldanmayan, hemencecik bir zevkle mahkum ederler, sonra dikkat ve gözden geçirilmeye layık olmak üzere ayrılan parçaları ellerinin bir iki usta vuruşuyla tezgahın üstünde kabartırlar, bunların etkisini uzun uzun bulmaya çalışırlardı. Onların karşı çıkmaya kabul etmeyen bir tam sezişle kesin yargıları vardı ki, dükkanlarda her vakit bir öğrenci saygısıyla dinlenirdi. Bir ufak görüşleri, girişim zevki için bir yargı önemiyle karşılanır ve çoğunlukla asıl dükkan sahipleri satmak istediğinden çok onların görüşlerini almak lezzeti için saatlerce üşenmeyerek önlerine kumaş yığarlardı. Onlar bir müşteri gibi değil, alınacak şeyi binlerce şeylerin arasından seçip ayıran biraz sanat ustası önlemiyle değerlendirilir, aldıkları, beğendikleri şeylere özel ayrıcalık verilirdi. Müşterilere karşı, bunu beğenmediniz mi? Geçen gün Melih Bey'inkiler bunu pek beğenmişlerdi demek, kumaşın değerini hemen artıracak sağlam bir salıktı. En çok sanatlarının sihiri, bu şölenin inanılmayacak bir ucuzlukla gerçekleştirebilmekti. Zaten ailenin para ve alım gücü bunu değiştirilemeyecek temel bir kural haline getirmişti. En çok özeniş ve gösterişe gerek gördükleri, gezinti yerlerine özgü kılıklarıydı. Zariflik zevkinin bu basit ve dar ortamı onlar için çok geniş bir gezip dolanma alanı olurdu. Nitekim bugün kalenderde yeni bir giysinin sergilenmesi töreni ilk kez olarak ancak bir sandalda giyilebilecek bir şey ortaya konulmuştu. Bu, omuzlarından düşerek dirseklerinden birkaç parmak aşağısına kadar ancak inebilen beyazla eflatun tülden karıştırılmış ve gene beyazla eflatun kurdelelerle yer yer tutturulmuş bir pelerindi. Başlarında çok dar ama uzun ince bir Japon ipeğinden yapılmış, uçlarını eski işlemelerin taklidi beyaz ipekten hafif bir su işlenmiş bir örtü vardı ki, boyunlarından dolanarak uçlarının uzun beyaz püskülleri pelerinlerin aşırılığa yorumlanabilecek tantanasını kınama bakışlarından gizlemek isteyerek bir ölçüde saklıyordu. Daha sonra eflatun canfesten bir eteklik ki pelerin tamamlayıcı bir eki olarak sayılabilirdi. Ama bu evde giyilecek bir eteklikten başka bir şey değildi. Anne kızlarına benzemiyordu. O bir süreden beri kızlarının giyiniş biçimini beğenmeyerek onlardan ayrılmaya başlamıştı. Aralarında giysilerden görünen bir ayrılık meydana geliyordu. Yaşlarının çatışmasından doğan bu ayrılığa o, kızlarının zevkini aşırılıkla suçlayarak bir sebep göstermek isterdi. Ama çok gizli ve içten bir duygu ona haber vermişti ki, hala kızları gibi giyinmeyi sürdürürse gülünç olacaktır. Onun için bugün o da başka bir şey icat ederek pelerinleri taklit edememenin öcünü almıştı. Beline kadar ince ince kıvrımlarla sıkıya sıkıya inip belinden sonra bol dalgalarla aşağıya dökülen, yensiz, çok açık kahverengi bir yeldirme yapmış ve bunu her yeldirmeden ayırt edecek bir icat ürünü olarak arkasına ucu güzel bir ipek püskülle salanan bir başlık koymuştu. Bu başlık Peyker'le Bihter için bir şaka dizisi meydana getirmişti. Anneleri kendileriyle bir örnek giyinirken inceden inceye bu bitmek tükenmek bilmeyen gençlikte eğlenirlerdi. Anneleri giyinmekte onlardan ayrıldıktan sonra takılmalar başka bir yöne doğru yönelmiş oldu. Onda bir başkalık düşüncesi doğunca önce ciddi sormuşlardı. O niçin anne? Örtü almayacaksınız da başlık mı koyacaksınız? O düşüncesini savunmak için karşılık vermişti. Hayır, yalnız arkada duracak. Düşün Peyker, aşırı bol bir başlık. Kenarları katlanarak gene o renkten dantellerle örülmüş. Hani ya çocuklara özgü başlıklara benzer gürültülü kabalık bir şey? Onlar bu açıklamayla yetinmeyerek ciddi başlıkları sorulara doğrudan doğruya alay karıştırarak sürdürmüşlerdi. Evet ama madem ki giyilmeyecek, o halde bir geldirmede bir başlığa ne gerek var? Niçin olmasın? Gece havada rutubet olursa pek güzel giyilebilir. O halde gece giyilebilecek bir başlığı gündüze özgü bir yeldirmeye koymak niçin gerekli olsun? Gece zaten başlık görünmez ki. Bu karşılıklı konuşma böyle uzanıp gitmiş, sonunda anneleriyle her söyleşmenin sonucu gibi bunun sonucu da 6 saat süren bir dargınlığa ve kadının ağlamasına yol açmıştı. Süslenmek hakkının yavaş yavaş kendisinden kaçışını, gene kendisine en çok dost olmaları gereken kızlarından işiten bu anne, böyle ara sıra yinelenen çekişmelerden, güçsüz bir çocuk dermansızlığıyla ağlayarak çıkardı. Bu vakitler onu en hırçın kadınlardan biri yapan sinirlerine şimdi bir yumuşaklık, bir gevşeklik geliyor, kendisini en beklenmedik sebeplerle ağlatıyordu. Yanı başında gittikçe gençleşen, güzelleşen bu kızlar onun için cisimleşmiş bir karşı çıkma, elle tutulur, gözle görülür bir alay niteliğine bürünüyor. Zaten hiçbir zaman aralarında anneliği çocuklarına bağlayan duygularla gelişme açılma bulunmayan bu üç kadının ilişkisi birbirini çekememe ilişkisinden dışarı çıkamıyordu. Bugün o artık tazeliğini kaybettikten sonra ağır bir şişmanlıkla dolgunlaşmaya başlayan vücudunu yeni yeldirmenin içinde genç tutmaya çalışarak önden ilerledikçe iki kız kardeş arkasından gözlerinin ucuyla başlığı göstererek gülümsüyorlardı. Peyker kendisinin de eklediği bir fazla dermansızlıkla sanki yükünü taşımaktan yorgun bir halde ince sarılmış düz beyaz şemsiyesine bir baston gibi dayanarak ilerlerken Bihter, beli son derece sıkılmış, vücudunu dara dar sararak ta arkasında iki yana dalga vuran etekliğiyle, belinin inceliğine oranla geniş duran omuzlarından biri ipek titreşimiyle titreyerek, akan pelerini beline kadar akan pelerini büsbütün düşmeyerek, beyaz pike gömleğini etekliğine bağlayan siyah meşin kemerinden iki parmak yukarıda kalmış, sağ elinden çıkardığı eldiveniyle birlikte kıvranılarak tutulan şemsiyesiyle alçak ökçeli sarı potinlerinin üstünde yere basmıyormuşçasına bir sekişle yürüyordu. Bu iki kız kardeş aynı hızda yürüdükleri halde birinin dinleniyor, ötekinin koşuyor denecek bir hali vardı. Rıhtımın köşesini döndüler. Yukarıdan inen bir vapur düdüğünü çalarak ileride iskeleye yanaşıyor, uzaktan paşa bahçenin çıplak toprakları üstünde akşamın gölgeleri solgun bir çimenlik koyuluyla titriyordu. Önlerinde koy şu son geçecek vapuru bekleyerek uyumaya hazırlanıyordu. Her vakit onlar sandaldan biraz beride inerek böyle eve girmeden önce yürürlerdi. Birden Bihter şemsiyesini ileriye, mini mini açık sarı boyalı yalıya uzatarak Peyker'e dedi ki, ''Baksanıza, enişte değil mi?'' Peyker durarak baktı. ''Evet, sanırım bugün çıkmamış olmalı.'' Uzaktan iki kadınla şeyinişinde duran genç adam arasında bir gülümseme alınıp verildi. Onlar yaklaşırken Nihat Bey, şeyinişin parmaklığına dayanmış, şimdi bütün yüzünü kaplayan geniş bir gülümsemeyle onları bir an önce eve çekiyor gibiydi. Bihter Peyker'e, eniştemde bir şey var, bakınız nasıl gülüyor, diyordu. Meraklarından içeriye girmeden önce şeyinişinin altında durdular. Hep soran bir sessizlikle ona bakıyorlardı. O bir tek söz söylemek istemeyerek ve sürekli gülerek duruyordu. Peyker sabırsızlandı. Aa, sıkıldım, dedi. Niçin öyle gülüyorsunuz sanki? Ne var, rica ederim. O, durumunu değiştirmeyerek omuzlarını silkiyordu. Hiç, dedi. Sonra ekledi. İçeriye giriniz de anlatayım. Büyük bir haber. O vakit iki kız kardeş içeriye atıldılar. Firdevs Hanım biraz daha ağır davranarak girdi. Şimdi Nihat Bey başı açık, arkasında bol beyaz ketenden bir ceketle, ayaklarında altı yumuşak beyaz keten iskarpinleriyle merdivenleri inerek onları karşılıyordu. Bihter örtüsünü attı. Pelerinin kopçasını çözmeye çalışıyordu. Peyker eldivenlerini çekiyordu. Firdevs Hanım saklanmış bir ofla bir sandalyeye oturdu ve Nihat Bey şehnişinde başlayan cümlesini inleyerek ''Büyük haber!'' dedi. Sonra üç kadın bu büyük haberi soran gözleriyle yüzüne bakarken onu ortalarına gökten düşmüş gibi attı. ''Bihter gelin oluyor!'' Hepsi şaşkınlıktan dondular. İlk önce Bihter ancak 5 saniye süren bir şaşkınlık duraklamasını bozarak ve pelerininin kopçasını çözmeyi sürdürerek bir kahkaha içinde eniştesini ''Alay ediyorsunuz!'' dedi. Annesiyle Peyker haberin kalanını bekliyorlardı. Nihat Bey vereceği haberin öneminden, onların üzerinde yaratacağı etkiden güvenli olan bir konuşmacı durumuyla sözünün ciddiliğine tutumunun tanıklığını ekleyerek elini uzattı. Şimdi dedi. Şimdi daha 10 dakika önce burada resmen Bihter için evlenme isteği yapıldı. Ben de işte hepinize, özellikle Bihter'e resmen bildiriyorum. Bu haber o denli ciddilikle ve kesinlikle veriliyordu ki ötede Bihter bu konuşmaya yabancı bir ilgisizlikle eldivenlerini, örtüsünü, pelerininin üstüne atarken Firdevs Hanım'la Peyker ikisi birden sordular. Kim? Adnan Bey. Bihter başını çevirdi. Bu ad bir şimşek vuruşuyla onu birden sarsmıştı. Firdevs Hanım ağzı yarı açık, bir şaşkınlık heykeli biçiminde duruyor. Bunun bir şaka olup olmadığını anlamak istiyordu. Dudaklarına kadar bir soru geldi. Bihter'i mi istiyor, emin misiniz diyecekti. Eğer Peyker'in gülümseyen bir bakışla yüzüne bakışı onu bundan alıkoymasaydı. Birden kafasında Adnan Bey'in aleyhine bağıran bir sürü sorular ayaklandı. Utanmıyor mu? 50'sini geçkin herif. Daha bir çocukla evlenmek isteminde bulunsun. Hiç olmazsa yaşlarda ılımlı bir oran gözetmek gerekli değil miydi? Bütün bu soruları özetleyen bir küçümseme haliyle Firdevs Hanım orada olanlardan hiçbirinin yüzüne bakma yürekliğini göstermeyerek ''Adnan Bey, şu demin gördüğümüz'' dedi. Sonra birden ayağa kalkarak bu şaka bu kadarcıkla terk olunacak bir şeymiş yargısını veren kesin bir sesle ''Ben de ciddi bir şey haber vereceksiniz sanıyordum'' dedi ve ilerleyerek artık basamakları gıcırdatmaya başlayan vücuduyla merdivenlerden çıkmaya başladı. Peyker gülerek diyordu ki ''Annemin hiç hoşuna gitmedi. Benden sonra Bihter. Yani bir çekişme konusu daha.'' Bihter gülümsedi. Yüzünde şimdi pembe bir tabaka dalgalanıyordu. Bakışında bir soru gülümsemesiyle eniştesine baktı. Bu bakış ''Sahi, verdiğiniz haber doğru mu? Eğer öyleyse anneme bakmayınız. Bilirsiniz ya, bu benimle ilgili bir sorun.'' demek istiyordu. Peyker kardeşlere özgü anlaşma kolaylığıyla bu bakışın anlamını yorumlayarak açık bir soru yöneltti. ''Doğru mu söylüyorsunuz bey? Bakınız Bihter merakından çatlayacak. Siz anneme ne önem veriyorsunuz?'' Bihter atıldı. ''Aa, niçin merakımdan çatlayayım? Size tuhaf söylüyorsunuz.'' Nihat Bey olayı iki kız kardeşe anlattı. 2 saat önce tam kendisi dışarıya çıkmak için hazırlanırken Adnan Bey'in mahun sandalı yanının önüne yanaşmış. ''Sizi bugün gezmekten alıkoyacağım.'' girişiyle Adnan Bey içeriye girerek işte şurada, küçük odada ufak bir başlangıçtan, biraz değişik konulardan sonra ''Size bugün belki garip görünecek bir konu için başvuruyorum.'' sözleriyle başlamıştı. Ondan sonra biricik başvuru yeri olarak kendisini bulabildiğinden anne hanımefendinin katında aracılığı rica ederek Bihter hanımefendinin desti izdivacı istenmişti. Nihat Bey konuşmasını sürdürürken Bihter'in gülümsemesine bir kaygı anlamı geliyor ve Peyker kızarıyordu. Anlatma bitince Peyker birden karşı çıktı. ''Ama çocuklar, Bihter bu yaşta üvey analık mı edecek?'' Bihter bu sahip çıkmanın altında gizlenen kıskançlık duygusunu bekliyormuşçasına gözlerini indirerek sustu. Nihat Bey karşılık verdi. ''Oo çocuklar, Adnan Bey onların da sözünü etti. Küçük oğlan bu yıldan başlayarak okulda kalacak.'' Kız şimdi 12'sine geçiyor. Birkaç yıl sonra o da elbette evlenmiş olacak. O halde... Nihat Bey, baldızının bütün ruhunu delerek orasını görmek için sanki bir pencere açmak isteyen bir bakışla Bihter'e baktı ve tamamladı. O halde koca tantanalı yalı yalnız Bihter'e kalacak. Bihter'in yüzündeki pembe tabaka daha çok artmıştı. Peker'in karşı çıkma silahı düşerek duruyordu. Onun da yüreğinde şimdi ufak bir duygu, niteliği pek belli olmayarak bu evlenme düşüncesini soğuk bulduruyordu. Bihter tek bir söz söylemeyerek eniştesinin son söylediğine karşılık vermemeyi yeğleyerek eldivenlerini, örtüsünü, pelerinini toplayarak çıktı. Bir sezgi ona hemen konunun kız kardeşinin yanında sürdürülmesinden çekinmek gereğini akıl ettirmiş, bu konuda Peker'in annesiyle birleşeceğini haber vermişti. Ta odasına tam bir özgürlük içinde düşünebilmek, karşı çıkmalara hedef olmadan önce ya yenen ya yenilen olmak için bir karar vermek kesin niyetiyle mini mini odasına çıktı. Kapısını kapadıktan sonra elindekileri yatağın üstüne attı. Pencereye koşarak elinin tersiyle pancur itti. Yakup uşakları bahçeyi sulamıştı. Son kovanın artanını Bihter'in penceresine kadar tırmanan hanım elinin topraklarına boşaltıyordu. Yeni sulanmış bahçeden toprak kokusuyla karışık güzel çiçek kokuları, odanın beyaz zeylak sularıyla iyiden iyiye dolu havasını serinlendirdi. Şimdi odaya bahçenin yeşilliklerine bürünerek koyulaşan esmer bir ışık girmiş, sanki buraya sönmeye hazır bir zayıflıkla yanan bir fanusun renklerini serpirmişti. Bihter penceresinin yanında Sedir'in koluna oturarak birden düşünce gücünün önünde dikilen sorunun çözümünü bu sözün uyumluluğundan bekliyormuşçasına kendi kendine "Adnan, Adnan Bey" dedi. Bu haberin Bihter üzerinde büyülü bir etkisi olmuştu. Eniştesinin son sözü duygularını uyuşturan tatlı bir ses gibi kulaklarında titreşiyordu. O büyük yanın tek kadın egemeni olmak. Umutlarını geçen bir hülya gibi onu düşünmekte çok ayak direrse, sinleyeceğinden korkarak düşünmemek istiyordu. Ama odanın içinde ısıtan ve uyuşturan bir ses, bütün hayallerinin sesi gizli bir ötüşle gelip kulaklarını fısıldıyor ve o hülyaların bütününü birden yeniden canlandıracak bir söz halinde ona "Adnan, Adnan Bey" diyordu. Bu at gözlerinin önüne şık, zarif, en seçkin bir ortamdan olan, birçok yükselme olasılıklarına aday, uzaktan kumral mı kumral, pek ayırt edilemeyen sakalları çenesinde hafif çizgiyle ayrılarak iki yana taranmış, her zaman güzel giyinen, her zaman güzel yaşayan, ince eldivenlere hapsedilmiş parmakları, altın telli gözlüğünü çabuk bir hareketle beyaz zarif keten bir mendilin ucuyla sildikten sonra, her rastlantıda kendisine bir rica bakışıyla bakan, güzel, o kadar ustalıkla saklanan 50 yaşına karşın hala güzel bir koca koyuyordu. O yaşla iki çocuğun varlığı bu adla şu 22 yaşında kızın tantana ve zenginlik emelleri bir fazla açıklık oluşturacak derecede uzaklık bırakmıyordu. Zaten Adnan Bey o adamlardan biriydi ki onlar için yaş en basit bir önem derecesinde kalır. Çocuklar tam tersine Bihter'in hoşuna gidiyordu. Üstelik şu dakikada düşünürken bir tuhaflık bile buldu. Bana anne diyecekler öyle mi? Mini mini bir anne, 22 yaşındayken bir genç kızın annesi olmak. Şu halde onu 10 yaşında doğurmuş olacağım. Hele oğlan, ooo sahi ablamın hakkı var, yumuk yumuk gözleriyle bir bakıyor ki. Onlara giydirilecek giysileri bile düşünüyordu. Sonra acelesine kendisi de güldü.